Ayrım 29, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 300, Ren Sokağı. Johan çenesini ellerine dayadı ve masanın üzerine baktı. Ne cevap vereceğini bilmiyordu. Matthias Urquhart'a eski deponun yerini göstermesi için uşağı gönderdikten sonra Johan grubu acil durum toplantısına çağırmıştı. Ama yoğun bir iş gününde nafile bir çabaydı bu. En azından Theo Derrick, biraz çakır keyif Daniel ve Heinrich gelmişlerdi. Birkaç kısa cümlede onlara rehine meselesini açıkladı. Tepkileri farklı oldu. Heinrich'in her zamanki gibi açık bir fikri yokken Theo Derrick'in keyfi kaçmıştı. Johan onlara hak veriyordu. Bir çığ başlatmışlardı. Olaylar kontrollerinden çıkıyordu. Artık kuralları Urquhart belirlemeye başlamıştı. Ve asıl amaçlarının başlangıçtaki saflığı zorunluluklar nedeniyle büyük zarar görmüştü. Araçlar amaç haline gelmeye başlamıştı. Diğer taraftan Daniel'in keyfine diyecek yoktu. Urquhart'ın bu hamlesini öve öve bitirememiş ve Johan kendi oğlundan iğrenmişti. Olaya sadece mantık penceresinden bakılırsa aslında Daniel haklıydı. Johan her seferinde kendine gittikçe daha fazla onları yanlış yöne süren barbarca davranışların kölesi olup olmadıklarını sordu. Bir saat kadar çalışmayı denedi ama aklını işine veremiyordu. Sonunda vazgeçti ve dua etmek ve yaşlı kadına son gelişmeleri aktararak onun davalarına olan bağlılığını tekrar garantiye almak için eve gitmeye karar verdi. Yaşlı kadın uyuyordu. Johan uzun süre pencerede durdu. Başlamış olan yağmura baktı. Hava kararıyordu. Akşam yemeği gelmişti ama hiç iştahı yoktu. Bitkin hissediyordu ve Hadevik'ten onu bir süre kendi başına bırakmasını istedi ve çalışma odasına çekildi. Ertesi günün getireceği şeyleri bilse de bu gecenin bir an önce bitmesini umut ediyordu. Yalnızlığı uzun sürmedi. Gelen Kuno'ydu. Genç soylu toplantılarına katılmasına tekrar izin verilmesi için yalvardı. Johan suskundu. İfadesiz yüzünün arkasında kararsızlığını gizlemeye çalışıyordu. İçten içe Kuno'ya her zamankinden daha fazla hak veriyordu. Ama çok ileri gitmişlerdi, artık geri dönemezlerdi ve Kuno'nun hayati hatası da buydu. Davasına yürekten bağlı olduğunu her fırsatta söylese de her şeyi eski haline getirebilmeyi isterdi. Johan ellerini şaklattı ve yavaşça başını salladı. "Hayır," dedi. "Neden korkuyorsun?" diye sordu Kuno. "Aldığın kararların mantıki sonuçlarını kabullenme yönündeki isteksizliğinden," diye cevap verdi Johan. "Mücadelenin bir parçası olmaya gönüllü olan sendin. Ama sen silah olmadan mücadele etmek istiyorsun. Hem düşmanını yenmek hem de ona zarar vermek istemiyorsun. Savaşlar kafanın içinde değil, savaş alanında kazanılır. Başka birini kurtarabileceğini düşünüyorsun diye hepimizi felakete sürüklemene izin veremem." "Bu işte," diye itiraz etmeye kalkıştı Kuno. Johan elini kaldırdı ve sözünü yarıda kesti. "Bunu söylüyorum çünkü sen fazla duygusalsın. Duygulara karşı değilim ama seni en başta bu ittifaka kesinlikle dahil etmemeliydik. Sanırım başka seçeneğimiz de yoktu. Hiçbirimizin yoktu. Ama şimdi seçeneğimiz var. Sana güvenmek ya da tedbir almak."
"Yani bana güvenmiyor musun?"
"Hayır. Gerhard'ın ölümünü atlattığını ve kabullendiğini söylersen yalan söylemiş olursun."
"Bunu asla söylemedim zaten. Tek söylediğim davamıza inandığımdır. Hep inandım."
"Hayır, inanmıyorsun." Kuno tam bir şey söyleyecekti ki vazgeçti. "Evet," diye sordu Johan.
"Tek bildiğim," dedi Kuno kararlı bir ses tonuyla, "bize bir zararı olmayan insanların ölmek zorunda kalmasıdır. Yaşamlarını ya da özgürlüklerini kaybetmiş olan aile üyelerimize haksızlık yapıldığını hissediyoruz. Çünkü onlar kimseye zarar vermediler ve sadece haklarını korumak istediler. Evet, doğru, ben de planı kabul ettim ve sonuçlarını da reddettim ki bunun da bir çelişki olduğunu kabul ediyorum."
Öne doğru eğildi ve sakince Johan'ın gözlerinin içine baktı.
"Ama sen de Johan Overstolz bu planı kabul ettin. Peki şu ana kadar farkına varamadın mı ki adaletsizliğe başvurarak adaletsizlikle savaşamazsın?" Johan başını salladı. Doğru, söylediklerine saygı duyuyorum Kuno. Ama bunları söyleyerek de bir kez daha sana güvenemeyeceğimizi göstermiş oldun. Cevabım hayır ve bu değişmeyecek.
Johan'a bakmakta olan Kuno'nun yüzünde hiçbir ifade yoktu. Ardından ayağa kalktı ve tek laf etmeden odadan çıkıp gitti. Hem mutsuzdu hem de rahatlamıştı. Eğer Johan onunla barışmıyorsa diğerleri de barışmayacaktı. Blitildis'in nefretinin etkisinde kalan Johan ve Matthias tüm prensiplerini terk etmişlerdi. Ama Johan'ın vermiş olduğu bu son kararla artık özgürdü. İttifak için evet dediği ve dolaylı yoldan Gerhard'ın ölümünden sorumlu olduğu için duyduğu suçluluk duygusundan kurtulamamıştı elbette. Hiç kimse onu bu günahtan arındıramazdı. Ama artık bu şer ittifakına karşı hiçbir yükümlülüğü yoktu. Onlarla bağını koparmıştı. Merdivenin ortasında dönüp Johan'ın çalışma odasının kapalı kapısına baktı. Yaşlı adama karşı bir garezi yoktu. Johan davranması gerektiği gibi davranıyordu. Artık onu ilgilendirmiyordu zaten.
Vay vay vay, bakın burada kimler varmış.
Kuno aşağı baktı. Daniel merdivenlerin dibinde duvara yaslanmış, krema yemiş kedi gibi sırıtıyordu. Bir an için Kuno Daniel'e cenazede neden olduğu rezillik için birkaç hakarette bulunmayı düşündü. Ama gururu buna engel oldu. Artık bunları aşmıştı. Hiç acele etmeden merdivenden indi ve genç Overstolz'la göz göze geldi. Leş gibi içki kokuyordu. Daniel Ayyaş'ın önde gideniydi.
Cesur genç adamların dostu.
Daniel'in dilinin ucu dişlerinin arasında ileri geri hareket etti. Tekrar mı katılmak istiyorsun?
Buna izin vermeyeceğiz.
Kuno iğrenerek ona baktı. Sen ailenin yüz karasısın dedi sakince. Gidecekti ama Daniel kolundan tuttu.
Bırak kolumu dedi Kuno. Kendisini zor zapt ediyordu.
Neden?
Birden erkeklerin dokunuşlarından hoşlanmadığına mı karar verdin?
Daniel dalga geçer gibi burnunu kırıştırdı ve Kuno'nun kolunu sanki frengi taşıyormuş gibi salıverdi.
Seni ve sızlanmalarını kim takar? Senden bıktım. Hala mı ölenler yüzünden zırıldıyorsun?
Dişlerini gösterdi.
Gözlerini sakla sulu göz, ileride lazım olacak.
Kuno dönüp uzaklaştı. İleride lazım olacak.
Ne demek istiyorsun diye sordu. Hala Daniel'e bakmıyordu.
Ne mi demek istiyorum?
Daniel yere tükürdü ve işaret parmağıyla onun kaburgalarını dürttü.
Senin gibi birazcık zor bir kararda bile boynunu düken hassas bir çiçeğe bunlar ağır gelmez mi? Sana böyle bir kötülük yapamam çünkü ne kadar üzüleceğini bilirim. Yoksa yapabilir miyim?
Kuno kendisine bakana kadar etrafında döndü.
Ah ne haşin bakış. Nihayetinde erkeğiz de olsa etkilendim Kuno. İnan ki sayende içime tanrı korkusu girdi.
Birden sendeledi ve korkuluğa tutundu.
Sen daha kendi bedeninin ağırlığını bile taşıyamıyorsun dedi Kuno küçümseyerek. O yüzden benimkini taşımayı hiç düşünme.
Öyle mi?
Daniel sırıttı.
Senin solucanlara karışmış Gerhard Morart'ın sana yeterince yük olmadı mı? Zavallı Gerhard, yazık oldu, iskeleden düştü. Ne şanssızlık ve suçlusu da sensin.
Kuna'ya doğru sendeleyerek geldi ve önünde durdu, sallanıyordu.
Suçlanacağın tek konu da bu değil. Sıranın kimde olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorsan eski depoya git.
Ne anlatıyorsun sen içki küpü Overstolz?
Hah, Daniel artistik bir işaret yaptı. Az daha bu yüzden dengesini kaybediyordu.
Seni bunun için öldürmem gerek. Ama o zaman çektiğin acılara son vermiş olurum. Evet benim yufka yürekli dostum. Urquhart bir genci yakınlarından ve sevdiklerinden kopardı. Şimdi onları nereye isterse oraya getirtecek. Tilki, başpapaz.
Başpapaz mı? O da kim?
Hayır, hayır, Kuno'cuk, her şeyi bilmen gerekmiyor. Bu kadarı sana fazla bile.
Neden bahsettiğinden haberin yok senin?
Güzel kızmış, öyle duydum. Urquhart Matthias'a onun tilkiye yardım eden başpapazın kızı olduğunu...
Ne tilkisi?
Senin sevgili dostun Gerhard'ın uçuşunu gören kişi.
Öyle mi? Devam et. Daniel'in bakışları canlandı. Sanki bir anda ayılmıştı. Neyin peşindesin Kuno diye sordu her kelimesini vurgulayarak.
Neyin mi peşindeyim?
Bir terslik var. Neden birden dikkat kesildin? Sadece seni dinliyordum dostum.
Yere git seni adi.
Nefesini boşa harcama dedi Kuno sakince. Gidiyorum. Topukları üzerine döndü. Evden Ren sokağına çıktı.
Adi solucan, iğrenç hayvan, insanlığın utanç kaynağı diye bağırdı Daniel arkasından.
Kuno onu hiç dikkate almamıştı. Nihayet ne yapması gerektiğini biliyordu. Daniel merdivenin korkuluk başına yaslandı. Kuno kapıyı ardından kaparken o da nefes nefese kalmıştı. Yukarıda Johan'ın çalışma odasının kapısı açıldı.
Nedir bütün bu gürültü Daniel?
Yukarı bakıp omuz silkti.
Bir şey yok, Kuno'nun her zamanki küstahlığı, hepsi bu.
Johan sinirli bir şekilde ona baktı. Kuno ahmak ve tehlikeli olabilir ama küstah değildir.
Baba!
Hayır, burada bağırdığını duymak istemiyorum. Git karının uzun zamandan biridir seni beklediği kendi evinde bağır, anladın mı?
Daniel dişlerini sıktı. Anladım.
Duyamadım, yüksek sesle.
Tamam, anladım, anladım.
Daniel öfke içinde homurdanarak salonda sallana sallana yürüdü ve kapıyı sertçe açtı. Dışarıda yağmur yağıyordu.
Bu hataydı diye düşündü.
Ağzını kapalı tutmalıydın.
Telafi etsen iyi olacak.
Severin Caddesi.
Burada kalamayız dedi Jakob. Rolof'u kanepeye yatırıp gözlerini kapattılar. Şimdilik onun için daha fazla bir şey yapamazlardı. Jasper'ın her zamanki soğukkanlılığı yerini büyük bir öfkeye bırakmıştı. Şu ana kadar meseleye sanki akademik bir konuymuş gibi yaklaşmıştı ama artık doğrudan işin içerisindeydi. Evine girilmiş, ailesi tehdit edilmiş ve uşağı öldürülmüştü. Kendisinde bir değişiklik daha olmuştu. Bu öfkesinin altında kararsızlık yatmaktaydı. İlk kez korkuyu hisseder hale gelmişti sonunda. Ama bu onu Roloff'un yanına diz çökerek ona daha iyi bir dünyaya giderken dualarıyla eşlik etmekten alıkoymadı. Jakob orada duruyordu. Tanrı'ya ne diyeceğinden emin değildi. Pek dua da bilmezdi. O yüzden Tanrı'dan Roloff'un ruhunu bağışlamasını birkaç kez istedi ve sonunda bunun yeterli olduğuna karar verdi.
Gitmemiz gerek dedi telaşla.
Jasper dua etmeye devam etti.
Anlamadın mı?
Neyi? Diye gürledi Jasper.
Neyi mi? Bizim hakkımızda her şeyi biliyorlar.
Ne olmuş?
Gelip bizi de Roloff'un yanına göndermelerini mi bekleyeceğiz?
İlk olarak dedi Jasper sinirli bir şekilde ayağa kalkarken, bence onlar değil de o, yani Gerhard'ın katili. İkinci olarak neden geri gelsin? Rehinesi var. Artık bizimle uğraşmak zorunda değil. Artık hiçbirimiz gidip kimseye bir şey söyleyemeyiz.
Bundan kesinlikle emin misin diye sordu Jakob kararsızca.
Jasper sustu, sessizliği gerektiğinden de uzun sürmüştü.
Tamam, Jakob taburelerden birinin üzerine oturdu. Evine geldiğim için özür dilerim. Rihmodis'in başına gelenlerden dolayı kendimi suçluyorum ve Roloff için de üzgünüm. Sana ya da Goddard'e de bir şey olacak diye de ödüm kopuyor.
Lanet olsun, çok üzgünüm. Ama olan oldu ve değiştiremeyiz. Bana yardım etmek senin kararındı. Eğer istersen gidip Rihmodis'i bulabiliriz. Eğer beni bir daha asla görmek istemiyorsan buna da sözüm olmaz. Sana müteşekkirim ama sakın bana yardım etmeye karar verdiğin için beni suçlama.
Jasper'ın kaşları çatıldı. Seni ne zaman bir şey için suçladım ki?
Yüksek sesle değil ama bunu düşündüm. Beni tüm bunlardan sorumlu tutuyorsun. Bir açıdan da haklısın. Ama senin seçim şansın vardı. Kimse seni zorlamadı. Nankörlük ettiğimi düşünme. Sadece düşündüklerini açıkça söylemeni istiyorum. İstersen beni kapının önüne koy. Ama sakın içten içe benden nefret ederken yardım etmek istiyormuş gibi yapma.
Senden nefret ettiğimi kim söyledi?
Hiç kimse. Ama şu anda eğer bu baş belası herifle hiç tanışmasam ya da ona yardım etmeye kalkışmasam Roloff hala hayatta olacak ve kimsenin hayatı da tehlikede olmayacaktı diye düşünüyorsun. Daha da kötüsü benim hayatımda Roloff ve Rihmodis'inkini kıyaslıyorsun.
Söylemene gerek yok, bunu biliyorum. Üstelik bunun karar vermek için son şansın olduğunu da biliyorum. Ve kendini ve beni kandırmanı istemiyorum. Yaşamışım ya da ölmüşüm umurumda değil. Ama iyi bir insanın sırf kendisine saygı duyduğu için yanında olmasına katlanamam.
Sesini alçalttı. Kimsenin bana benim hayatımın diğerlerininkinden daha önemsiz olduğunu söylemesine ihtiyacım yok. İstersen beni gönder ama bırak gururum bende kalsın.
Jasper başını yana yatırdı ve Jakob'u süzdü.
Sence tüm bunları söylemek için uygun bir zaman mı?
Evet.
Yüzü Jakob'a dönük halde oturdu ve burnunu ovdu. Bir süre için tek duydukları şey kepenklere vuran yağmur damlalarının sesleri oldu.
Haklısın, seni sorumlu tuttum. Uşağım hayatını kaybetmişken ve Rihmodis'in de akıbeti meçhulken onun yaşamaya hakkı var mı diye düşündüm. Kendini o kadar suçlu hissetmeliydin ki yer yarılsa da içine girsem diye düşünmeliydin. Bir de yetmezmiş gibi kuşkularımın doğru olup olmadığını sorguluyordun. Yaşamayı hak etmiyordun artık. Tanrı nasıl olur da iyi insanların böyle bir pislik yüzünden acı çekmesine müsaade ederdi?
Durdu. Ama bir süreliğine de olsa her yaşamın değerli olduğunu unutmuştum. Daha da fenası sorumluluğu üzerimden atmaya çalışıyordum. Her şeyden sorumlu olduğumu kabullenmek yerine tüm suçu senin üzerine yıkmak daha kolaydı.
Jasper durdu, sonra başını kaldırdı ve Jakob'un gözlerinin içine baktı.
Bu ders için sana teşekkür ederim tilki yavrusu. Yardımımı kabul etmeye devam edecek misin?
Jakob ona baktı ve birden elinde olmadan kahkahayı patlattı.
Yine ne oldu diye sordu Jasper gücenerek.
Hiçbir şey, sadece özür dilerken garip bir yüz ifaden oluyor.
Garip mi?
Biraz şey gibi.
Ne gibi?
Bir kartoroz vardı.
Seni saygısız velet diye gürledi Jasper. Hayatında ilk kez hatalı olduğumu kabul ettim ya, işte al sana karşılığı.
Belki de bu yüzden, hayatında ilk kez olduğu için.
Jasper kızgınlıkla ona baktı, sonra o da gülmeye başladı ve ikisi birlikte bir süre güldüler. Aslında çok gergin olduklarından gülüyorlardı ama yine de onlara iyi gelmişti.
Zavallı Roloff dedi Jasper en sonunda, Jakob başını salladı.
Evet, Jasper'ın aldı yeni sürülmüş bir tarlaya dönmüştü.
Bence hala saldırıyı sürdürmeliyiz.
Kime saldırmak? Nasıl? Rihmodis'i ne zaman?
Jasper öne doğru eğildi.
Rihmodis kayboldu. Burada hiçbir şey yapmadan oturarak ne ona ne de Roloff'a bir faydamız olabilir. Onu kaçıran adama da güvenemeyiz. Amacı hepimizi öldürmek.
Ama ne düşünüyorum biliyor musun? Sanırım çoktan işleri onun için gereğinden zor hale getirdik.
Nasıl diye sordu Jakob şüpheyle. Şu ana kadar bizim safımızda olan kişiler ölmekten başka bir şey yapmadılar.
Doğru. İyi de neden o zaman Rihmodis'i öldürmek yerine rehin aldı? Bu durumda onun söylediğine inanıyorum. O yaşıyor. Yoksa onu neden rehin alsın ki?
Çünkü canı öyle istemiş. Bize dilediğini yapabilir.
Hayır, Tanrı'nın cezası. Çünkü başka çaresi yoktu. Anlamıyor musun? Gerhard'ın öldürüldüğünü bilenleri ortadan kaldırmak için yaptığı her şey boşa çıktı. Rihmodis'i, ikimizi ve Goddard'ı da öldürmüş olsa hala bizim bu olaydan kaç kişiye bahsettiğimizi bilemeyecekti. İpin ucunu kaçırdı bir kere. Kaç kişinin bu durumdan haberdar olduğuna dair bir fikri yok. O yüzden tek seferde hepimizi birden susturmanın bir yolunu bulmalıydı. Savunmaya geçmeye karar verdi ki bu konuda hata yaptı. Belki ona bir hata daha yaptırabiliriz.
Çok zor dedi Jakob elini sallayarak. Ne adını ne de onu nerede bulacağımızı biliyoruz.
Haçlı olduğunu biliyoruz.
Binlerce haçlı var, binlerce.
Biliyorum ama bu özel. Muhtemelen soylu, eski bir şövalye ya da rahip. Çünkü yazmayı biliyor. Gerçi yazısını pek beğenmedim. Paris'te öğrenmiş.
Bunu nereden anladın?
Jasper ağır bir ifade takındı.
Ne yazık ki Roloff'tan. Söyledim sana, katilimiz hata yapmaya başladı. Yıllar içerisinde her üniversite kendi yazı tarzını geliştirdi. Bologna, İngiliz, Paris gibi anılmaya başlandı. Roloff'un alnındaki harfler Paris ekolünden.
Ne olmuş? Soyluları unuttun herhalde. Onunla ilgili ne öğrenirsek öğrenelim, bize asıl karşı olanlar onlar.
Belki de değil. Sence neden bir katil tuttular? kendi başlarına yapmak istemedikleri ya da yapamayacakları işleri yaptırmak için. Cinayet, adam kaçırma, işkence, ona tam yetki verdiklerini bile söyleyebilirim.
Ama hala, dedi Jakob, onu tanımamının bize ne yararı olacağını anlamadım.
Rakibini tanırsan planını da bilirsin.
Peki bunu kim demiş?
Ben. Hayır, aslında Roma İmparatoru Julius Caesar. Ama ben de söyleyebilirdim, fark etmez.
Jakob iç çekti. Hepsi iyi hoşla onunla ilgili bir şeyler öğrenmenin bir yolu gelmiyor aklıma.
Gelmez tabii, sen tilkisin, bense ne demiştin bana?
Kartoroz.
Kartoroz, evet, aklı başında ve öldürülmeye niyeti olmayan bir horoz. Bu savaşı kazanmaya kararlı ve sonunda da kazanacak olan bir horoz.
Ama bu horozun sahip oldukları yeterli değil sanki, dedi Jakob.
Hayır, sahip oldukları sadece bu değil ki.
Ne peki?
Bir fikir.
29. ayrımın sonu. Sayfa 309.